Evet, açıyoruz yapabildiğimiz kadarıyla. Yuhanna 14. bölümü. Yuhanna 14. İlk ayet ne diyor Özlem? Evet. Bunu kime söylüyor İsa? Ha? Öğrenciler söylüyor değil mi? Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. İki tane iman sözü var burada. O iki kez vurgulandığı için ben her zaman burada bir ifade kullanıyorum. Bir şey bir kez söyleniyorsa çok güzeldir. Önemlidir. Ama iki kez vurgulanıyorsa çok daha önemlidir. Bu bize çok önemli bir gerçeği anımsatıyor. İman hayatı, iman ettiğimiz noktayla tamamlanan, biten bir süreç değil. İman hayatı devam eden bir süreç. Yani imanla başlıyoruz. Ama İsa Mesih Rabbimizin yanına gidene kadar iman aracılığıyla yaşıyoruz sevgili kardeşler. İmanla kurtuluyoruz, imanla yaşıyoruz, imanla her şeyin üstesinden gelme yetkisine sahip olmuş oluyoruz. Onun için ben size bu soruyu sormak istiyorum. Gerçekten iman ediyor muyuz? İman ediyor muyuz? Evet ya da hayır. Hayır diyeceğinizi zaten düşünmedim Sami'cim. Çok doğru söylüyorsun. Haydut yok. Ama ben birazcık farklı soracağım soruyu. Peki, Rab'be güveniyor muyuz? Rab Tanrı'ya güveniyor muyuz? Şimdi iman ettiğimiz kesin. Hayır ben iman etmiyorum demeyeceğinizi biliyorum. Ama içinizden bir 15 saniye, 10 saniye düşünün lütfen. Rab'be güveniyor muyuz? 10 saniye, 15 saniye bir bakın. Hayatınıza bir bakın. Şöyle bir 10-15 saniye düşünün lütfen. Sakin kalın. 10-15 saniye düşünün. Hangi oranda sözlerim, aldığım kararlar, attığım adımlar, davranışlarım, duruşum, İnsanlara bakış açım, olayları değerlendirme yapım konusunda hangi oranda Tanrı'ya güveniyorum? Bir şey mi söylüyorsun Enver? 15 saniyeye geçti mi? İyi. Buyur.
Rabbi hangi oranda tanıyıp onun sözü doğrultusunda yaşıyorsam Rabbi de o oranda güveniyor.
Tamam, ben şimdi o soruyu sormadım. Benim sorduğum soru neydi? Hayatına bir gözden geçir. 10 saniye, 15 saniye. Bak bakalım hangi oranda Rab'be güveniyorsun? Yani %100 %90, %80. Rakam söylemesin kimse burada. Ben söyleyeyim, içinizden karar verin. Hangi oranda Rab'be güveniyorsunuz? Şimdi ben niye bu konuyu ele almak istedim biliyor musunuz değerli kardeşler? Son belki 5 haftadır, 6 haftadır ilişki içerisinde olduğum insanlar, imanlı kardeşler, yani Almanlar da dahil içerisine, gittiğim Nürnberg'de, geçen hafta biliyorsunuz Nürnberg'deydim. Ondan sonra orada konuştuğum insanlardan kaynaklanan nedenden dolayı bu konuyu biraz üzerinde durma gereği duydum içimde. Ve kendi kendime düşündüm, kendime sordum. İman ediyor musun Recep? Evet. Rabbin çocuğu musun? Evet. Nereden belli? Kiliseye gidiyorum. Yok ya. Kiliseye gitmek mi imanlı kılıyor bizi? Hayır. Biraz daha derin düşündüm. Kitap masası yapıyorum. Kitap masası yapmak mı bizi imanlı kılıyor? Hayır. O kitap masası yapmak senin iman ettiğinin bir göstergesi, o ayrı bir şey. Rabbi sevdiğinin göstergesi, hizmete önem verdiğinin de bir göstergesi, o başka bir şey. Ama ben kendi hayatıma baktığım zaman sevgili kardeşler, güvendiğimi söylüyorum. Evet, çok doğrudur. Ama aldığım kararlara bakıyorum. Sergilediğim davranışlara bakıyorum. Hiçbiri o güven sözüyle uzaktan yakından bir bağlantısı yok. Her durumda söylemiyorum. Ama birçok konuda, hangi konuda? Biz kalkıyoruz da şunu diyoruz. Ya Rab, ben biliyorsunuz şunu yapacağım. Ama eğer bu senin isteği mi değil mi ben bilmiyorum. Eğer bu senin isteğinse lütfen bana gerekli olan esenliği ver. Olmasını sağ, ama değilse de benim isteğim değil, senin isteğin olsun. Hangimiz bir işe girişirken ya da bir şey yapmaya yönelirken böyle bir tutum sergiliyoruz Rabbin önünde? Çok açık davranalım ya. En son ne zaman Rab'be danıştın? Şimdi bakın, şöyle düşünün. Geniş çerçeveden baktığımız zaman, geniş açıdan baktığımız zaman, bu içinde yaşadığımız yeryüzünde güven bağladığımız çok şey var mı yok mu? Doktorlara güveniyoruz. Çok güzel söyledin Sami. Bindiğimiz uçağa güveniyoruz. Düşeceğini kimse düşünmüyor. Ne hikmetse. Ya bir dakika. Ben çok basit bir soru sorayım sana. Sen bugün arabayla geldin değil mi? Biraz da sizle beraber geldik ama. Seninle beraber geldik de. Hiç şunu düşündün mü? Ya arabam beni belki yarı yolda bırakır bugün. Niye düşünmedin bunu? Arabama güveniyorum değil mi? Bak, güzel güzel bir ifade kullandı. Mercedes. Gülüyoruz tabii, çok doğru. Ben de gülüyorum buna. Mercedes. Öyle bir reklamı var çünkü. Ama o zaman şunu söyleyeyim size. Mercedes'e güvendiğim kadar Tanrı'ya güveniyor muyuz? Eşime güveniyorum. Anneme babama güveniyorum. Kardeşlerime, arkadaşlarıma, dostlarıma güveniyorum. Bindiğim trene, uçağa, kullandığım arabaya güveniyorum. Ama değerli kardeşler, bu söylediğim, saydığım her şeyin bir ortak özelliği var. Bir gün, mutlaka mutlaka bir gün seni yarı yolda bırakmıştır. Güvendiğin şeyler. Doğru mu? Sami'nin ilk, o da Mercedes'ti. Ama hayal kırıklığı yaşattı kendisine çok. Yine Tanrı'nın inayeti ki Türkiye'ye gitmeyi planlıyordu onunla. Bir de Türkiye'ye giderken yolda bozulsaydı ne olacaktı? Çok merak ediyorum. Yani demek istediğim, eşim hayal kırıklığına uğratabilir beni. Ben de onu hayal kırıklığına uğratabilirim. Annem babam beni hayal kırıklığına uğratabilir. Gönderdiğim bir mektup ya da bir paket bile yerine gitmeyebilir, kaybolabilir. Doğru mu? Olmadı mı böyle? Benim oldu. Gönderdim paket, ulaşmadı. Gönderdiğim yere. Hala bulamadım o paketi. Önemli bir şey yoktu içinde. Kitap vardı sadece. Ama değerli kardeşler, her şey bizi hayal kırıklığına uğratabilir. Ama bizi hayal kırıklığına uğratmayacak tek kişi diri olan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih. Ona güveniyor muyuz? Bakın, çok sevdiğim bir ayet var. Açınız, açınız. Yasanın tekrarı olarak geçiyor. Tesniye eski antlaşmada. Musa'nın 5. kitabı. 32. bölüm. 4. ayet. Özlem okuyabilecek misin lütfen?
O kayadır, işleri kusursuzdur, bütün yolları doğrudur. O haksızlık etmeyen güvenilir tanrıdır, doğru ve adildir.
Hepsi güzel de ama son şeyi çok hoşuma gidiyor. Doğru. Ne demektir doğru sözü biliyor musunuz? Hiç yanlış yapmayan, hiç hata yapmayan. Adil nedir biliyor musunuz? Herkese hakça davranan, eşit davranan anlamında adil. Demek ki benim ait olduğum Rabbim ve kurtarıcım adil olan ve hata yapmayan iyi bir Tanrı. Doğru mu? Bakın yeni antlaşmada çok sık kullandığımız bir ayet var. Şimdi aklıma geldi. Birinci Yuhanna mektubunda 1:9'a her zaman söyleriz değil mi? Hani çok meşhur bir sözdür. Eğer günahlarınızı açıkça söylerseniz güvenilir olan Tanrı sizi her suçtan arındıracaktır diye bir bildiğimiz bir ayet. Ama o ayette çok güzel bir söz var. Rabbin beni her suçtan, her günahtan, her şeyden koruması, arındırmasının verdiği en büyük neden onun güvenilir ve adil Tanrı olması. Doğru mu? 1:9 yazıyor. O güvenilirdir ve adildir diyor. Doğru mu? Demek ki adil bir Tanrı. Yani hatuna verdiği değer oranında bana ondan daha az bir değer vermiyor. Bana verdiği değer oranında hatuna da aynı değeri veriyor. 5 kilo değeri varsa hatunun 5 kiloda benim değerim var. 4 kilo değerim yok. Doğru mu? Hakçı davranan bir Tanrı. Ama öbür taraftan da güvenilir Tanrı sevgili kardeşler. Sadık ve güvenilir Tanrı. İşte onun için Pavlos Selaniklere yazılan birinci Selaniklere yazılan mektuba bakın. Birinci Selanikler mektubu 5. bölüm. Birinci Selanikler mektubu Firin Sivansi 24. 5:24. Ne diyor arada?
Bizi çağıran Tanrı güvenilirdi. Bunu yapacaktır.
Amin. Amin. Amin. Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir. Bunu, neyse bu, Rabbin isteği ise, Rabbin iradesi ise ne diyor? Yapma güvencesi veriyor bize. Bakın, onun için aynı Pavlos Filipililere yazdığı mektupta çok açık, çok belirgin bir ifade kullandı. Bakınız Filipililer 1:6'ya. Yani bu Selanikler 1. Selanikler 5. bölümdeki ayete bağlı olaraktan düşünün bunu. 1. Selanikler 5:24'e bağlı olaraktan düşünün. Filipililer 1:6. Ne diyor? Sizde iyi bir iş başlatmış olan Tanrı'nın bunu. Neyse o iş. Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine ne diyor? Güvenim vardır diyor. Ya ben kendime soruyorum değerli kardeşler. Gerçekten Rabb'e iman ettiğimi söylüyorum da gerçekten ona bütün yüreğimle, bütün düşüncelerimle, tüm varlığımla güven bağladım mı? Ben güvendiğimi söylüyorum Recep olarak ama hayatıma baktığım zaman bunun gerçekten tam olmadığını bana değişik şekillerde Rab gösteriyor. Eminim ki siz de hayatınıza baktığınızda bunu mutlaka göreceksiniz ve tanık olacaksınız. Onun için Tanrı bizden tam bir güven istiyor. Yarım bir güven değil, tam bir güven. Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman biraz da ondan örnek verelim. Güven konusunda birçok örnekler var. Ben baktım bu çok. Belki 20-30 tane örnek verebiliriz ama Musa aklıma geldi. Çok iyi bildiğimiz Musa aklıma geldi. Hadi Musa'dan önceyi düşünelim. Sami bugün örnek verdiği için Nuh'u düşünelim. Nuh'un tek bir Yağmurun damlası düşmemişken o güne kadar. Yağmurun ne olduğunu bilmeyen Nuh. Değil mi? Yağmur diye bir şey yoktu. Doğru mu? Yağmurun ne olduğunu bilmeyen Nuh bir tufanın olacağını, Tanrı'nın sözleri karşısında bir tufanın olacağına inandı mı, inanmadı mı? Rabbe güven bağladı mı, bağlamadı mı? Eğer güven bağlamasaydı, uzun yıllar o geminin yapımı için uğraşır mıydı hiç? Ama bakın şunu görmeye çalışın. Nuh'un güveni boşa çıktı mı? Bakın güven ne getiriyor? Kurtuluş getiriyor. Farkında mısınız? Kurtuluşu getiren Rabbe olan güvendir. Ne kadar güveniyorsan o kadar o kurtuluşu doya doya yaşıyorsun sevgili kardeşim. Musa. Musa inandı mı? Tanrı o aşılması güç olan Kızıldeniz'i düşün. Hatta bu konuyu paylaşmıştım. Çıkış 14. bölüm. Çıkış 14. bölüm. Hatta bu ayeti bizim hatuna da defalarca kullanmışımdır. Hatta hediye bile etmişimdir ona. O Korintosluların mektubundaki sözlerin dışında. Şimdi Musa inandı, güvendi ve şunu biliyordu ki benim inandığım Tanrı bunu yapacaktır. Böyle bir güven. Ama değerli kardeşler mantığa sığmıyor ya. Onun için ben diyorum ki güvenmek sözü aslında insan doğasına ters düşen bir şey. Doğru mu? Güvenmek kadar zor bir şey yok. Ama Rab bizim çocuklar gibi olmamızı istiyor. Hani bir kere örnek verdim ya burada. Oğlumu koyardım Ercan'ı pencereye. Geçerdim karşısına atla derdim. Düşünmezdi babam çekilir mi, çekilmez mi diye. Pat diye atlardı. Ya niye atlıyordu o? Düşünmüyor ki babam çekilir mi? Ya çekilsem gitti küt diye. Ama bir daha güvenir mi bana? Güvenmez. Atla desem ne atlar? Atlamaz. Ama onun için Rab diyor ki çocuklar gibi olun. Rab bizim çocuklar gibi iman yönünde, güven yönünde çocuklar gibi olmamızı istiyor. Bak, bakın 14. bölümü açın. Çıkış 14'ü açın. 13. ayete bakın ve 13 ve 14. Çıkış 14. Çıkış 14. Ayet 13. Korkmayın diyor. Korkmayın. Nokta nokta nokta. Yerinizde durup bekleyin. Rab bugün sizi nasıl kurtaracak görün. Nokta nokta. Rab sizin için savaşacak. Siz sakin olun yeter. Sakin olmak nedir biliyor musunuz? Bir insan ne zaman sakin olur? İçi rahat olduğu zaman. Ne zaman rahat olur insan? Güvendiği, yaslandığı mutlaka bir şeyler olmalı. Eğer benim güvenim varsa içim rahat olur. Doğru mu? Eğer güvenim yoksa içim her zaman huzursuzdur sevgili kardeşim. Bakın, burada çok güzel bir ilke var. Rab bizim ona güvenmemizi istiyor. Yani sakinlik içerisinde, duyarlılık içerisinde ona bakmamızı ve ona sırtımızı yaslamamızı istiyor. Çünkü o bizim için zaten savaşıyor. Yani ne kadar güzel bir şey. Rab hatun için savaşıyor. Rab Recep için savaşıyor. Rab Sami için savaşıyor. Rab Ute için. Hatice için savaşıyor. Eylem için savaşıyor. Savaşan bir Tanrı var sevgili kardeşler. Biz savaşmıyoruz. Biz sadece ona güveniyoruz. Onun durmamızı istediği noktada duruyoruz sadece. Durmamızı istediği noktada duruyoruz. Ona bağlı bir şekilde. Yusuf'u düşünün. Hani bazen Davut için kullanıyoruz ya, Yusuf'un başına gelen gerçekten de pişmiş tavuğun başına gelmedi. Kardeşleri tarafından kuyuya mı atılmadı? Cezaevine mi atılmadı? Firavun cezaevine attı onu. Ne için attı? Orada çürüsün, yok olup gitsin diye. Rab onun çürümesine fırsat verdi mi, izin verdi mi sevgili kardeşler? Öyle bir güvencesi vardı ki O sıkıntı içerisinde bile Rab'be bakmaktan vazgeçmedi. Sonra onu bir önder olarak atadı değil mi? Firavun. Golyat'ı düşünün. Fiziken baksan kel alaka. Bırak ruhsal kapsamı. Herkese kan kusturan Golyat karşısında Davut o kadar emindi ki Golyat'ın karşısında zafer elde edeceğini. Ne dedi ona biliyor musunuz? Ha? Lütfen açar mısınız? 1. Samuel kitabını. 17. bölümü. Lütfen açın. Umarım doğru söyledik. Samuel olacağı kesin de. Samuel 17 mi? Ha tamam güzel. O zaman Samuel 17 ayet bir dakika Sami'cim 40'lara gideceğim. Evet kaçıncı ayet o? 46 di. Ha 45. 46'yı da okuyun.
Bugün Rab seni elime teslim edecek. Senin grup başını gövdenden ayıracak.
Bakın. Değerli kardeşler ne kadar ilginç. Davut fiziken imkanı yoktu. Elinde sadece bir sapan vardı o kadar. O güçlü bir onun şeyini okursanız 17. bölümü onun özelliklerini anlatıyor. Nasıl bir yapıya sahip olduğunu. Mümkün değil. Ama o kadar emin. Kardeşim sen de emin ol. Rab senin içinde bulunduğun durum, şartlar ne olursa olsun seni taşıyacağı güvencesini veriyor. Ve seni kurtaracağı güvencesini veriyor. Belki bugün değil. Belki 3 gün sonra değil. Belki 1 hafta sonra. Belki 1 ay sonra. Belki 5 ay sonra. Ama Rab bu güvenceyi bize veriyor. O kadar emindi ki Davut bugün şundan emin ol ki dedi. Bugün Rab seni elime teslim edecek. Ben seni teslim almayacağım ama Rab seni elime teslim edecek. Güvenceye bak. Ute Yunus'tan örnek verdi değil mi? Ute Yunus'tan örnek verdi. Yunus'un hikayesinde en fazla anlatılan nedir Yunus'u düşündüğümüz zaman? Balığın içerisinde 3 gün geçirdiği gün değil mi? Şimdi bakın düşünün. Yaptığı yanlışlıktan dolayı balığın içerisinde, balığın karnında 3 gün kalması gerekiyordu. Peki balığın içerisindeyken Yunus her şey buraya kadar. Her şey bitti. Böyle bir şey söyledi mi? Okuyoruz ki dua etti diyor. Ve Tanrı onu yine oradan, o çıkmazdan onu kurtardı. Neyin sonucu? Güvenin sonucu. Güven ne getiriyor? Kurtuluş getiriyor sevgili kardeşler. Onun için ben size bu soruyu sordum. Rab'be iman ediyor musunuz? Evet. Peki Rab'be güveniyor musunuz? Onu içinizden yanıt verdiniz. Çünkü neden bunu sordum? Yunancasına bakın. Çok ilginçti. Bunu burada birkaç kez söyledim. Yunanca'da iman etmek sözü pisti sözü geçiyor. Pisti. İman eden kişiye de pistos deniyor. Ama nereden geliyor bu söz biliyor musunuz? Pisti sözü. Pitho. Pitho sözünden geliyor. Yani güvenmek sözünden geliyor. Demek ki iman, güvenmek, iman iç içe. İç içe değerli kardeşler. Güveni imandan, imanı güvenden ayırmamız mümkün değil. Rab'be iman ediyorsak ona güvenmek zorundayız değerli kardeşler. Bunu açık bir dille söylemek istiyorum sizlere. Ama bizler çoğu zaman yaşam içindeki sıkıntı ve zorluklarda Rab'be odaklanacağımıza, sorunlara, sıkıntılara, olumsuz gelişmelere odaklanıyoruz. Sadece sizleri kastetmiyorum. Buna ben de dahilim değerli kardeşler. Benim gittiğim kiliselerde çok sık paylaştığım bir konu vardır. Çünkü beni hala 34 yıldır taşıyan bir parçadır kutsal kitapta. Sami hemen onu bilir şimdi. Hatta Ben 1983 yılında İngilizce bir Hristiyan dergisinde bir resim bulmuştum. Orada suya batmış, sadece kolu yukarıda, İsa yukarıda, fırtına, yüzümüzü belli değil ama bir vücut tutmuş, o kol da buradan tutmuş, onu çeken bir resim. Ben Almanya'ya gelirken de o resmi getirdim. Son 5-6 yıl öncesine kadar birisine hediye ettim o resmi. Yatak odamda sabah kalktığımda gördüğüm ilk resimdi. Sabah kalkarken o resmi görüyordum. Bana her zaman şunu anımsatıyordu. Zoru başarmanın koşulu Rab İsa Mesih'e odaklanmak. Amin. Bakın, Petrus suda yürüdü. Hani söyledik ya, İsa'nın suda yürümesi çok büyük bir mucize. Ama Petrus'un suda yürümesi çok çok çok çok çok daha büyük bir mucize. Ama ne zaman yürüdü? İsa'ya baktığı sürece yürüdü. Ne zaman battı? Dalgalara baktığı zaman battı. Yani bizler kendimizle ilgilenmeye başladığımız zaman, bizler sorunlara odaklandığımız zaman, sıkıntılara odaklandığımız zaman, bunu nasıl yapacağım, bunun altından nasıl kalkacağım, aman aman aman deyip iki ayak bir pabuca girdiği zaman, o zaman biz batmaya başlıyoruz. Batmanın nedeni bakış açımızın değişmiş olması. Yani böyle bakarken böyle olmuş olması. Bakış açısı değişmiş olduğu için sulara gömülüyoruz sevgili kardeşler. Onun için kesinlikle değerli kardeşler, zoru başarmanın koşulu Rab'be güvenmek. Zoru başarmanın koşulu Rab'be bakmak. Zoru başarmanın koşulu Rab'be odaklanmak. Zoru başarmanın koşulu elimizi her zaman ona vermek. Sözde değil, eylem olarak. Onun için gerçekten söylüyorum, okuma çizelgemde tarihler, ikinci tarihler herhalde 16. bölümdü. Orayı açabilir misiniz lütfen? O ayette bitireceğim konuşmamı. İkinci tarihler 16. bölüm. İkinci tarihler 16. bölüm. Okuma çizelgesinde karşıma çıkmıştı. Bölümün tamamını okumuştum. Ama 9. ayete geldiğim zaman, bakın bunu içten söylüyorum, büyük bir sevinç yüreğimde belirdi. Büyük bir sevinç. 9. ayet. 2. tarihler 16. bölüm 9. ayet. Okuyabilir miyiz onu? Lütfen. Sami okuyabilecek misin? Bakın, Rabbin gözü bizim üzerimizde mi değil mi? Soruyorum. Rabbin gözü bizim üzerimizde mi değil mi? Eğer Rabbin gözü Petrus'un üzerinde olmasaydı Petrus'u kurtarabilmesi mümkün değildi. Doğru mu? Petrus gözlerini İsa'dan çekti ama İsa hala Petrus'a bakıyordu. Doğru mu? Bakın, Rabbin gözleri bütün yürekleriyle kendisine bağlı. Bakın, yarım yürekten söz etmiyor. Tam bir yürekten söz ediyor. Bütün yürekten kendisine bağlı olanlara güç vermek için her yeri görür. Demek ki benim Rabbimin gözleri benim üzerimde olmasının nedeni, temel nedeni Recep'e güç vermek için. Doğru mu? Amin. Amin. Rabbin gözü benim üzerimde. Neden? Bana güç vermek için. Rabbin gözü hatunun üzerinde, ona güç vermek için. Ona o gücü vermeseydi bugün yine gelemezdi hatun. Sana bu gücü vermeseydi sen buraya yine gelemezdin. Biz eğer bugün buradaysak Rabbin gücü sayesinde buradayız. Rabbi yüreklerimize bakalım sevgili kardeşler. Konuyu bitiremedim ama şunu açıkça söylüyorum. Yüreklerimize bakalım. Rabbe iman ettiğimizi söylüyoruz. Ama hangi oranda Rabbe güveniyoruz? Güvenimiz hangi noktada? Ve şunu da unutmayın. Şartlar ne olursa olsun. Ağırlık, sorunların ağırlığı ne kadar olursa olsun. Rabbin gözü bizim üzerimizde. Eğelim yüreklerimizi. Bakalım hayatlarımızı gözden geçirelim. Hangi oranda ona bakıyoruz? Hangi oranda ona yakın yürüyoruz? Hangi oranda elimizi ona veriyoruz? Ama bakın, şunu da unutmayın sakın. Sadece sıkıntılı günlerde değil, iyi günlerde de, güzel günlerde de. Hangi oranda Rabbe bakıp ona onur ve yücelik getiriyoruz? Hangi oranda? Bakalım yüreklerimize, bakalım hayatımıza. Hayatımız bize zaten açıklayacak. Sami kardeş duayla kapatır. Ama bir 20 saniye lütfen sessiz kalalım.